Ayrım 15.
Belki yüzlerce kişinin yaşamı buna bağlı. Oysa biz iki kişiyiz dedi. Sonra ben bunu çok istiyorum. Kesinlikle, kesinlikle gideceğim. Beni alıkoyarsanız daha kötü olur. Fransız kaputları ile şapkalarını giymiş olan Dolohov ile Petya, atlarını Denisov'un ordugahı gözetlediği açıklığa doğru sürdüler. Zifiri bir karanlığa gömülmüş olan ormanı geçerek dereye indiler. Aşağıya vardıklarında Dolohov yanlarındaki kazakları orada beklemelerini söyledi. Sonra da atını hızlı tırısa kaldırıp köprüye doğru yollandı. Petya heyecandan boğulacak bir durumda onun yanında ilerliyordu. Fısıltılı bir sesle, "Eğer yakalanırsak canlı teslim olmam," dedi. Hemen ekledi, "Üzerimde tabanca var." Dolohov hızlı hızlı ve yavaşça uyardı, "Rusça konuşma." Ve tam o sırada karanlığın içinden bir ses yükseldi. "Kim var orada?" Soruyu bir silah şakırtısı izlemişti. Yüzüne bir anda kan basan Petya hemen tabancasına sarılmıştı. Dolohov ise atını hep aynı hızla sürerek, "Altıncı alay uhlanları!" diye yanıt verdi. Köprünün üzerinde bir nöbetçinin siyah görüntüsü seçiliyordu. Adam sordu, "Parola?" Dolohov atını yavaşlatıp adım adım ilerlemeye başlamıştı. "Söyler misin Albay Gerard burada mı?" diye sordu. Nöbetçi yanıt vermedi, yolu kesip yineledi. "Parola?" Dolohov birden parladı. Atını nöbetçinin üzerine sürerken, "Devriye gezen bir subaya nöbetçiler parola sormaz." diye bağırdı. "Albay Gerard'ın burada olup olmadığını soruyorum." Yana çekilen nöbetçinin yanıtını beklemeden atını sırta doğru sürdü. Dolohov birden yolun bir kıyısından öbür kıyısına geçen bir insan karaltısı görmüştü. Onu durdurup komutan ve subayların nerede olduğunu sordu. Omuzunda bir torba taşıyan ve asker olduğu anlaşılan adam Dolohov'un atına yaklaşıp hayvanı okşadı. Sonra da içten dostça bir tavırla komutan ve subayların sırtın yakarasında sağda bir çiftliğin bey malikanesini çiftlik diye adlandırıyordu. Avlusunda olduklarını söyledi ve uzaklaştı. Her iki kıyısında da çoban ateşleri yanan ve Fransızca konuşmalar yükselen yolu izleyerek bey konağının avlusuna yöneldi Dolohov. Avlu kapısından girince attan indi. Yakınında birkaç kişinin yüksek sesle söyleşerek oturduğu bir ateşe yaklaştı. Ateş büyük ve harlı alevlerle yanıyordu. Kenarda bir kazanda bir şeyler pişiyordu. Kalpaklı, mavi kaputlu bir asker de diz çökmüş, harbiyle kazanı karıştırıyordu. Yüzü alevin parlak ışığıyla aydınlanıyordu. Ateşin öte yanında gölgede oturan subaylardan biri, kendini iyice koyulaşan söyleşiye kaptırmıştı. "Katır gibi dayanıklıdır her gele," diye gülerek. Öbürü de gülüyordu. "Kök söktürür insana," diye yanıt verdi, neşeyle gülmesini sürdürerek. Karanlıkta atlarıyla ateşe yaklaşan Dolohov ile Petya'nın ayak seslerini işitir işitmez sustular ve o yana doğru bakmaya başladılar. Dolohov yüksek sesle ve sözcüklerin üzerine basarak selamladı. "Günaydın beyler." Subaylar hemen kımıldanmıştı. Uzun boylu olanı ateşin yanından dolanarak Dolohov'a yaklaştı. "Siz misiniz Kleman?" dedi. "Hangi rüzgar attı?" Yanıldığını hemen anlamış, sözünü bitirmemişti. Hafifçe başını eğip Dolohov'u bir yabancıyı selamlar gibi selamladı ve ona ne gibi bir hizmeti dokunabileceğini sordu. Dolohov arkadaşıyla birlikte alayına yetişmek istediğini söyledi ve ortaya konuşarak altıncı alay üzerine bir şey bilip bilmediklerini sordu. Kimse bir şey bilmiyordu. Birkaç saniye herkes sustu. Subaylar kendisine ve Dolohov'a düşmanlığı varan bir kuşkuyla bakıyorlarmış gibi geldi Petya'ya. O sırada ateşin ötesinden doğru çekingen ama gene de kıkırdayan bir ses yükseldi. "Akşam yemeği gibi bir umudunuz varsa biraz fazla geç kaldınız." Dolohov karınlarının tok olduğunu, gece yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Atları kazanı karıştıran askere teslim ettikten sonra ilerleyip ateşin önündeki uzun boylu subayın yanına çömeldi. Bu subay gözlerini hiç ayırmaksızın ona bakıyordu. Hangi alaydan olduğunu yeniden sordu. Dolohov soruyu duymamazlıktan geldi ve cebinden çıkardığı bir Fransız piposunu yaktıktan sonra o gece alacakları yolun kazaklara karşı ne deyin güvenlik altında olup olmadığını sordu subaylara. Ateşin önündeki subay, "Bütün her yerde haydutlar kol geziyor," diye yanıt verdi. Dolohov kazakların ancak kendisi ve yol arkadaşı gibi gecikmiş olanlar için bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Sözlerini büyük birliklere herhalde saldırmayı göze alamayacaklarını ekledi ama kimse yanıt vermedi. Petya ateşin önünde durmuş onun konuşmasını dinlerken her an şimdi herhalde ayrılır artık diyordu içinden. Ama Dolohov yeniden başladı kesintiye uğrayan konuşmaya. Taburlarında kaç kişi bulunduğunu ve tutsakların sayısını açık açık sordu. Ayrıca birliklerindeki Rus tutsaklarına ilişkin sorular da sorarak şöyle dedi. Çok pis bir iş bu leşleri yedekte taşıyıp durmak. Aslında alçakları kurşuna dizmek gerekir. Bu sözlerin ardından da öyle bir kahkaha savurdu ki Petya Fransızların durumun gerçeğini hemen kavrayacaklarını sandı ve elinde olmayarak bir adım geriye çekildi. Dolohov'un sözlerine gene kimse yanıt vermemişti. Yüzü görünmeyen bir subay kaputuna sarılmış yatıyordu. Doğruldu, yalnız ve arkadaşına kısık sesle bir şeyler söyledi. Dolohov kalktı, atları tutan askere hayvanları getirmesini söyledi. Petya elinde olmaksızın Dolohov'a yaklaştı. Acaba atları verirler mi diye düşünüyordu. Atları verdiler. Günaydın beyler dedi Dolohov. Petya iyi akşamlar diyecekti ama bitiremedi sözünü. Subaylar kendi aralarında kısık sesle konuşuyorlardı. Dolohov yerinde duramayan atına binmek için uzun süre uğraştı. Sonra bayağı sürerek avlu kapısından çıktı. Petya da onun yanı sıra ilerliyordu. Fransızların arkalarından koşup koşmadıklarına bakmak istiyor ama bir türlü göze alamıyordu. Dolohov yola çıkınca geldikleri yönde uzanan kırlara doğru değil de köy boyunca ilerlemeye koyulmuştu. Bir yerde dönüp kulak verdi, sonra da Petya'ya ''İşitiyor musun?'' dedi. ''Dinle bak.'' Petya Rusça konuşmalar duydu. Ateşlerin yanında Rus tutsakların karartılarını gördü. Daha sonra aşağıya, köprüye yöneldiler ve hiçbir şey söylemeksizin üzgün üzgün dolaşan nöbetçiyi geçip kazakların onları beklediği dereye indiler. ''Hadi hoşça kal.'' dedi Dolohov Petya'ya. Denisov'a söyle, şafak sökerken ilk silah sesiyle işe girişiyoruz. Ayrılıp gitmek istedi ama Petya birden koluna yapıştı. Durun diye bağırdı. Büyük bir kahramansınız siz. Ne deyin güzel bir şey bu. Bilseniz ne deyin seviyorum sizi. Peki peki dedi Dolohov. Ama Petya onu bırakmıyordu. Dolohov karanlıkta delikanlının kendisine doğru eğildiğini gördü. Kucaklaşmak istediğini anladı ve uzanıp öptü onu. Sonra da atını çevirip mahmuslayarak karanlığın içinde gitti gitti. Toplanma yerine dönen Petya, sofada Denisov'la karşılaştı. Denisov Petya'yı bıraktığı için kendi kendine kızıyordu. Heyecan ve telaşla onu bekliyordu. Çok şükür diye bağırdı. Eh çok şükür. Petya'nın heyecanlı öyküsünü dinleyerek yineledi. Tanrı cezanı versin. Senin yüzünden uyuyamadım. Eh çok şükür artık yatmalı. Sabaha değin iyi bir uyku çekebiliriz. Hayır dedi Petya. Benim daha uykum gelmedi. Hem ben kendimi bilirim. Uyursam tamamdır. Hem ben savaştan önce uyumamaya da alışkınım. Petya gezinin ayrıntılarını anımsayarak ve ertesi gün olacak olan şeyleri açıkça gözlerinin önünde canlandırarak kulübede bir süre oturdu. Sonra Denisov'un uyuduğunu görüp dışarıya çıktı. Dışarısı zifiri karanlıktı. Yağmur dinmişti. Ama ağaçlardan hala damlalar düşüyordu. Toplanma yerinin yakınında kazak kulübeciklerinin ve birlikte bağlı atların karartıları görünüyordu. Kulübenin arkasında yanlarında atlar olan iki furgonun karartısı seçiliyor, sel çukurunda sönmeye yüz tutmuş ateşlerin son kızıllıkları beliriyordu. Kazakların ve süvarilerin hepsi uyumuyorlardı. Şurada burada düşen yağmur damlalarından ve atların yem çiğnemesinden çıkan seslerle karışık, hafif, fısıldar gibi konuşmalar duyuluyordu. Petya sofadan çıktı, karanlıkta çevresine bakındı. Furgonlara yaklaştı. Furgonların altında biri horluyor, çevrelerinde eğerli atlar yulaf yiyordu. Petya küçük Rusya soylularından olmakla birlikte Karabah diye çağırdığı atını karanlıkta tanıdı, ona yaklaştı. Burun deliklerini koklayıp onu öperek... ''Ey Karabah, yarın iş görüşeceğiz.'' dedi. Furgonun altındaki kazak sordu. ''Ne o bey, uyumuyor musun?'' ''Hayır şey, adın sanırım Lihaçov'tu değil mi? Ben daha henüz geldim, Fransızlara gitmiştik.'' Petya yalnız geziye çıkışını değil, niçin geziye çıktığını ve yaşamını ortaya koymayı, körü körüne iş görmeye niçin yelediğini de anlattı uzun uzun. Kazak, ''Artık şöyle güzel bir uyku çektirseniz.'' dedi. Petya, hayır alışkınım ben diye yanıt verdi. Tabancalarınızdaki çakmak taşlarınız tükendi mi? Ben getirdim. İstersen vereyim. Kazak Petya'yı yakından görebilmek için furgonun altından başını çıkardı. Çünkü ben her şeyi düzenli bir biçimde yapmaya alışmışımdır dedi Petya. Kimileri rastlantıya bırakır, hazırlık yapmazlar. Sonra da sızlanırlar. Ben böyle şeyi sevmem.
Bu doğru.
Ha sonra, kuzum, kılıcımı lütfen biler misin? Körlen pek ya yalan söylemekten korktu birden. Hiç bilenmemiştir. Yapar mısın?
Niçin yapmayayım, olur.
Lihaçov kalktı, eşyalarını karıştırdı. Petya çeliğin ve bilyatışının sesini duydu çok geçmeden. Ve furgonun üstüne çıkıp oturdu. Kazak furgonun altında kılıcı biliyordu.
Nasıl, yiğitler uyuyorlar mı, dedi Petya.
Kimi uyuyor, kimi uyumuyor.
Ya oğlan ne yapıyor?
Ve sen iyi mi? Sofada bir yere çöküverdi. Yaşadığı korkudan sonra sanırım artık memnundur. Bundan sonra Petya uzun süre susarak seslere kulak verdi. Karanlıkta ayak sesleri duyuldu. Bir kazak göründü. Birisi furgona yaklaşarak sordu. Ne biliyorsun?
Beyin kılıcını biliyorum.
Petya'nın süvari sandığı adam.
Çok iyi yapıyorsun, dedi.
Taş sizde mi kaldı?
İşte şurada, tekerleğin yanında.
Süvari taşı aldı.
Herhalde neredeyse gün ağaracak, dedi.
Esnedi ve uzaklaştı.
Ormanda Denisov'un birliğinde ana yoldan 1,5 kilometre uzakta olduğunu, Fransızlardan alınmış, yanı başında atlar bağlı bir furgonun üstünde oturduğunu, altında kazak Lihaçov'un kendi kılıcını bilediğini, sağdaki büyük karartının toplanma yeri, aşağıda soldaki kızıl parlak beneğin sönmekte olan ateş, tası almaya gelen adamın susayan bir süvari olduğunu Petya'nın bilmesi gerekti. Ama o bir şey bilmiyor, bilmek istemiyordu şimdi. İçinde gerçeğe benzeyen hiçbir şey olmayan gizemli bir dünyadaydı o. Büyük karartı belki de gerçekten toplanma yeriydi. Ama belki yer altına açılan bir mağaraydı. Kızıl benek belki ateşti. Ama belki de kocaman bir devin gözüydü. Belki şimdi o gerçekten de bir furgonun üstünde oturuyordu. Belki de furgonun üstünde değil, üzerinden düşse bütün gün, bütün bir ay ve hiçbir zaman yere ulaşamayacağı korkunç biçimde yüksek bir kuleydi, kim bilir. Furgonun altında oturan belki sıradan bir kazak olan Lihaçov'tu, belki de kimsenin bilmediği, dünyanın en iyi, en yiğit, en olağanüstü, en kusursuz adamıydı. Belki su almak için oraya gelip dereye inen gerçekten de bir süvariydi. Belki de daha şimdi gözden gitmiş, büsbütün yok olmuştu. Yoktu o. Petya'yı gördüğü hiçbir şey şaşkınlığa düşürmüyordu şimdi. Her şeyin olası olduğu gizemli bir dünyada yaşıyordu. Gökyüzüne baktı. Gökyüzü de yeryüzü gibi gizemliydi. Gökyüzü berraklaşıyordu. Ağaçların tepeleri üzerinden yıldızları ortaya çıkararak hızla çekiliyordu bulutlar. Kimi vakit ortalık açılır gibi oluyor, siyah, temiz bir gök görünüyordu. Kimi vakit siyah lekeler tam bir bulut halini alıyordu. Yüksek, çok yüksek görünüyordu kimi vakit gök. Kimi vakit de büsbütün açılıyor, bayağı elle ulaşılacak gibi oluyordu. Petya gözlerini kapadı, sallanmaya başladı. Damlalar düşüyordu. Yavaştan bir konuşma duyuluyordu. Atlar kişneyip tepişiyorlardı. İleride birisi horluyordu. Bilenen kılıç, çin, çin, çin, çin diye gıcırdıyordu. Birdenbire bilinmeyen, tatlı ve parlak bir marş çalan bir orkestra sesi duyuldu. Natasha gibi Petya da müziğe Nikolay'dan daha çok yatkındı. Ama hiçbir zaman müzik öğrenmemiş, müziği düşünmemişti. Bundan ötürü ansızın içine doğan ezgiler ona çok yeni ve çekici geliyordu. Müzik gittikçe daha iyi duyuluyordu. Melodi yükseliyor, sazlardan birinden öbürüne geçiyordu. Füg denen şey oluyordu ama Petya'nın füg konusunda en küçük bir fikri yoktu. Bir kemana, bir trampete benzeyen ama kemandan ve trampetten daha iyi ve daha temiz ses çıkaran, sazların her biri kendi havasını çalıyor, daha onu bitirmeden hemen hemen aynı şeye başlamış olan bir diğeriyle, bir üçüncüsüyle ve dördüncüsüyle karışıp sonra hepsi birleşiyor ve gene yüce bir ilahide ya da parlak bir utku marşında birleşiyordu. Petya sallanarak, ah düş görüyormuşum, dedi. Bu ses benim kulaklarımda. Belki benim orkestram bu. Haydi, devam orkestra, haydi. Gözlerini kapadı. Her yandan ve sanki uzaktan gibi gelen sesler titreşmeye başladı ve gene aynı tatlı ve yüce marşta birleşti bütün her şey. Petya kendi kendine, Ah, bu olağanüstü. Ne deyin istiyorum ve nasıl istiyorum dedi. Bir an bu koca orkestrayı yönetmeyi denedi. Ey sus sus, kesin soluğunuzu şimdi. Ve sesler ona boyun eğdiler. Haydi şimdi daha güçlü, daha canlı, daha neşeli. Ve niçin böyle olduğunu bilinmez derinliklerden gittikçe yükselen ağırbaşlı sesler duydu. Haydi sesler, katılın diye buyurdu. İlkin erkek sesleri, sonra kadın sesleri duyuldu uzaktan. Onların olağanüstü güzelliğini içmek Petya için hem korkunç hem de müthiş haz verici bir işti. Parlak utku marşına bir tek şarkı karıştı. Damlalar damlıyordu. Kılıç çink çink çink diye gıcırdıyordu. Koroyu bozmadan ve ona uyarak tepişip kişniyordu atlar. Petya bunun ne deyin sürdüğünü bilmiyordu. Bir haz duyuyor, haz duyuşuna şaşıyor ve bunu kimseyle paylaşamayışına üzülüyordu. Lihaçov'un sevecen sesi uyandırdı onu. Tamam efendimiz, Fransız'ı ikiye biçebilirsiniz artık. Petya ayıldı. Ortalık ağrıyor, gerçekten ortalık ağrıyor diye bağırdı hemen. Daha önce görünmeyen atlar şimdi kuyruklarına değin seçiliyor, çıplak dalların arasından nemli bir aydınlık yükseliyordu. Petya silkinip furgondan aşağı atladı. Cebinden gümüş bir ruble çıkarıp Lihaçov'a verdi. Kılıcı sallayarak denedikten sonra kınına soktu. Kazaklar atları çözdüler, kolanları sıkıştırdılar. İşte komutan dedi Lihaçov. Denisov toplanma yerinden çıktı, Petya'ya seslendi. Hazırlanma buyruğunu veriyordu. Alacakaranlıkta herkes atını çabucak bulmuş, kolanlar sıkıştırılmış ve komutla yerini almıştı. Denisov toplanma yerinin yanında duruyor, son buyrukları veriyordu şimdi. Birliğin piyadesi çamurda şıpırdayan yüzlerce ayakla önden yol boyunca ilerledi. Ağaçlar arasında sabahın sesi içinde bir anda gitti. Yasavul kazaklara bir dizi buyruk verdi. At bin buyruğunu sabırsızlıkla bekleyerek atını dizginlerinden tutuyordu Petya. Soğuk suyla yıkanmış yüzü, özellikle gözleri ateş gibi yanıyordu. Sırtında soğuk bir ürperme, bütün bedeninde hızlı ve ölçülü bir titreme vardı. Denisov, her şey hazır mı dedi, atları getirin. Atları getirildi. Denisov, kolanlar gevşek olduğu için kazakına çıkıştı. Atına binmeden onu azarladı. Petya ayağını üzengiye geçirdi. At her zamanki gibi bacağını ısırma oyunu yapıyordu. Petya kendi ağırlığını duymaksızın eğere sıçradı. Arkadan karanlıkta yola koyulan süvarilere dönerek Denisov'a yaklaştı. Vasili Fedorovich, bana bir görev veremez misiniz? Lütfen, Tanrı aşkına dedi. Denisov Petya'nın varlığını unutmuşa benziyordu. Ona baktı sert bir sesle. Yalnız bir koşulla dedi. Komutumdan çıkmayacaksın ve hiçbir yere burnunu sokmayacaksın. Denisov bütün yürüyüş süresince Petya ile bir daha hiç konuşmadı, sessizce ilerledi. Orman kenarına vardıkları vakit ortalık iyice ağarmıştı. Denisov, Yasavul'la yavaşça bir şeyler konuştu. Kazaklar Petya ile Denisov'un yanından geçmeye başladılar. Hepsi geçince Denisov atını sürdü. Sırtın eteğine doğru yollandı. Atlar beden ağırlıklarını arkaya doğru vererek ve kayarak süvarileriyle dereye indiler. Petya Denisov'la yan yana gidiyordu. Titreme bütün bedeninde giderek artıyordu. Ortalık daha da ağrıyor, yalnız uzakları sis örtüyordu. Denisov aşağıya inince arkaya dönüp baktı. Yanında duran kazaka başını salladı ve işaret dedi. Kazak elini kaldırdı, bir silah sesi duyuldu. İleriden dört nala kalkan atların nal sesleri, her yandan bağırtılar ve yeniden silah sesleri işitildi bir anda. İlk nal sesleri ve bağırtıların duyulmasıyla birlikte Petya atını kamçılayıp dizginleri koy vererek kendisine bağıran Denisov'u dinlemeksizin dört nala ileri atıldı. Silah sesi duyulunca ortalık birdenbire gün ortasında olduğu gibi parlak bir ışıkla aydınlanmış gibi geldi Petya'ya. Atını köprüye sürdü. Önde yol üzerinde atlarını dört nala kaldırmış kazaklar vardı. Köprünün üstünde geride kalmış bir kazaka çarptı ve dört nala yoluna devam etti. İleride bir takım adamlar, herhalde Fransızlardı, yolun sağ yanından sol yanına doğru koşuyorlardı. Biri Petya'nın atının ayaklarına dolanarak çamura yuvarlandı. Bir kulübenin önünde kazaklar toplanmışlardı. Bir şey yapıyorlardı. Kalabalığın içinden korkunç bir bağırtı duyuldu. Petya atını bu kalabalığa doğru sürdü. İlk gördüğü şey göğsüne doğrulan mızrağın sapına sarılmış, yüzü sapsarı, alt çenesi titreyen bir Fransız oldu. Petya,
''Hurra çocuklar, bizimkiler!'' diye bağırdı ve kızışan atına dizginlerle vurarak köy sokağından ileriye atıldı. İleride silah sesleri işitiliyordu. Yolun iki yanından koşan kazaklar, süvariler ve üstleri başları yırtık Rus tutsakları bağırıp çağırarak anlaşılmaz bir şeyler söylüyorlardı. Mavi kaputu, şapkasız, kırmızı yüzlü, kaşları çatılmış genç bir Fransız kendini süngüsüyle süvarilerden korumaya çalışıyordu. Petya yetiştiği zaman Fransız yıkılmıştı. Petya'nın kafasında gene geç kaldım diye bir düşünce şimşek gibi çakıp söndü. Atını sürekli silah seslerinin geldiği yana sürdü. Silah sesleri bir gün önce Dolohov'la gittikleri yerden, bey konağının avlusundan geliyordu şimdi. Fransızlar orada çitin arkasında, sık otların bürüdüğü bahçede saklanmış, avlu kapısının önünde toplanmış olan kazaklara ateş ediyorlardı. Petya kapıya yaklaşınca barut dumanı içinde Dolohov'u gördü. Solgun, yeşilimsi bir yüzü vardı. Adamlarına bağırarak bir şeyler söylüyordu. Petya kendisine yaklaşınca bağırdı. ''Arkadan, piyadeyi bekleyin.'' Petya, beklemek mi? Hurra diye bağırdı ve bir dakika yitirmeden tüfek seslerinin geldiği yana, barut dumanlarının en yoğun olduğu yere doğru atını dört nala sürdü. Bir yaylım ateşi duyuldu. Boşa giden kurşunlar vızıldıyor ve bir yerlere çarpıyordu. Kazaklar ve Dolohov, Petya'nın arkasından atlarını konağın avlu kapısından içeri sürdüler. Dalgalanan koyu dumanların ortasında Fransızların bir kısmı silahlarını atarak otların içinden fırlayıp kazaklara doğru koşuyor, diğer bir kısmı sırttan aşağı göle kaçıyordu. Petya atını avlu boyunca dört nala sürüyor ve dizginleri tutacak yerde her iki elini tuhaf bir biçimde ve hızla sallıyor, eğerden gittikçe biraz daha kaykılıyordu. Hayvan sabah aydınlığında görünmeyen kül bağlamış bir ateşe basarak birdenbire durdu ve Petya bir külçe gibi bütün ağırlığıyla ıslak toprağa yuvarlandı. Kazaklar başı kımıldamadığı halde kollarının ve bacaklarının nasıl hızlı sarsıldığını gördüler. Başını delip geçmişti kurşun. Dolohov kılıcına bağlı bir mendille evden çıkıp yanına gelen ve teslim olduklarını bildiren Fransız komutanıyla konuştuktan sonra atından indi. Kımıltısız ve kolları açık yatan Petya'ya yaklaştı. Kaşlarını çatarak tamam dedi ve avlu kapısına karşıdan gelen Denisov'a doğru yürüdü. Denisov Petya'nın yeri serilme durumunu pek iyi bildiği bu kesin ölüm durumunu uzaktan görmüştü. Öldü mü diye bağırdı Dolohov. Tamam diye yineledi. Bu sözü söylemek ona zevk veriyordu sanki. Yetişen kazakların aldıkları tutsaklara doğru hızla yürüdü. Tutsak almak yok diye Denisov'a bağırdı. Denisov yanıt vermedi. Petya'nın yanına geldi, attan indi. Titreyen elleriyle Petya'nın kana, çamura bulanmış ve sararmış yüzünü kendine doğru çevirdi. ''Tatlısız yapamam. Çok güzel bir üzüm, hepsini alın.'' sözlerini anımsadı. Ve kazaklar şaşkınlık içinde dönüp köpek havlamasını andıran hıçkırıkların geldiği yana baktılar. Denisov hızla başını çevirdi, çite yaklaştı. Tutunup üzerine yığıldı birden. Pierre Bezuhov, Denisov ile Dolohov'un kurtardığı Rus tutsakları arasındaydı. Pierre'in bulunduğu tutsak kafilesi konusunda Moskova'dan çıkalı beri Fransız komutanlığına yeni bir buyruk gelmemişti. 22 Ekim'de Moskova'dan hep birlikte çıktığı kıtalar ve ağırlıklarla birlikte değildi artık bu kafile.